Ayrım 12.
Bugün babalığa bağışlanan haklardan tadı almasalardı erkekler çocuk doğururlar mıydı acaba? Kimileri eğer erkeklerin üstlendikleri bir sorumlulukları yoksa pervasızca çocuk doğurtacaklarını söyleyecektir. Ben buna inanmıyorum. Çocuk isteyen bir adam onun getireceği sorumluluğu da üstlenmek ister ve gebeliği önleyici nesnelerin var olduğu günümüzde bile erkeğin zevki uğruna kaza ile çocuk sahibi olmasına pek seyrek rastlanır. Kuşkusuz yasal düzen ne olursa olsun her zaman erkeğin şimdi babalıktan aldığı tadı ona verecek, bir sürekli beraberliği kadın ve erkeğin kurabilmelerine açık olacaktır. Ama adetler ve yasa çocukların sadece anneye ait olduğu görüşünü benimserse kadın, evliliğe ilişkin bugün var olan her şeyin bağımsızlığını gasp ettiğini ve ona mutluluk veren çocuklarının tek sahibi olmasını gereksiz yere yitirmesine yol açtığını görecektir. Bu nedenle erkeklerin kadınları elde ettikleri yasal haklardan caydırmaları pek kolay olmayacağını kabul etmeliyiz. Bundan önceki bölümde böylesi bir düzenin erkek psikolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin birkaç şey söylemiştik. Bu kanımca erkeklerin kadınlarla olan ilişkilerindeki ciddiyeti oldukça azaltacak, yürek, kafa ve beden birliğinin içtenliğini yok edecektir. Bu kişisel ilişkilerin tümünde belli bir düşme eğilimine yol açacak, böylece erkeğin ciddi duyguları bir takım kişisel olmayan konuları, işine, ülkesine kayacaktır. Ancak genellemede biraz ileri gidiyoruz çünkü erkekler birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Birisi için ölümcül bir yoksunluk olan, diğeri için tam anlamıyla doygunluk olabilir. Benim kanım, bunu biraz tereddütle söylüyorum, kabul edilecek olan toplumsal ilişkilerde babalığın yok edilmesi, erkeklerin duygusal yaşamlarında düşüklük ve hafiflik eğilimleri yaratarak yavaş yavaş büyüyen keder ve can sıkıntısıyla sonuçlanacak, dölün devamı giderek ölecek ve azalan insan soyunu eski gelenekleri koruyan ırklar sürdürecektir. Ama düşüklüğün ve kederin kaçınılmaz olduğu kanısındayım. Nüfustaki azalma annelik mesleğine tatminkar bir ödeme ile önlenebilir ancak. Eğer militarizm bugünkü gibi güçlü kalırsa herhalde bu yakında gerçekleşecektir. Bu nüfus sorununa ilişkin düşünceleri içerdiği için üzerinde pek durmuyorum. İleriki bölümde bu sorun ele alınacaktır. Bölüm 15. Aile ve Devlet. Her ne kadar ailenin kaynağı biyolojikse de uygar toplumlarda aile yasaların ürünüdür. Evlilik yasalarla düzenlenmiş, babanın çocuk üzerindeki hakları kılı kırk yararak saptanmıştır. Evliliğin olmadığı yerde baba da olmayacağı için çocuk doğrudan anneye aittir. Ne var ki aileyi güçlendirme araçları olan yasalar çağımızda ana babayla çocukların arasına girmekte ve giderek kanun koyucuların istek ve amaçlarının aksine bu durum aile sistemini parçalayan en önemli araç olmaktadır. Bunu kötü ana babaların toplumun gerekli saydığı genel düşünceler doğrultusunda çocuklarını yetiştirmek için yeterli ilgiyi gösteremeyecekleri gerçeği doğurmaktadır. Fakat sadece kötü ana babaların değil, yoksulların da çocuklarını felaketlerden korumak için devletin müdahalesi gerekmektedir. 19. yüzyılın başlarında fabrikalarda çalışan işçi çocuklara müdahalede bulunma önerisine ana baba sorumluluğunu zayıflatabileceği temelinden şiddetle karşı çıkılmıştı. İngiliz yasaları her ne kadar eski Roma'da olduğu gibi babalara çocuklarını acı çektirmeden öldürme izni vermiyorsa da çocuklarının yaşamlarını verdikleri acılarla zehir etmelerine göz yumuyor. Bu kutsal hak ana babalar, patronlar ve ekonomistler tarafından savunulmaktadır. Buna rağmen toplumun ahlak duyguları böylesi soyut ukalalıklara baş kaldırmış ve fabrika yasası çıkmıştır. Bunu izleyen adım daha çok önemlidir. Zorunlu eğitimin konulması. Bu ana babaya ciddi bir müdahaledir. Tatiller dışında kalan günlerin büyük bir bölümünü çocuk evinden dışarıda geçirmekte, devletin gerekli gördüğü şeyleri öğrenmekte, öğrenim konusunda ana babanın düşünceleri göz önüne alınmamaktadır. Okullar aracılığıyla devletin çocuklar üzerindeki denetimi giderek artmıştır. Ana babaları isterse Hristiyan bilgicileri, insanın özünün ruhsal olduğunu kabul eden ve tüm hastalıkların tanrısal bir gerçeğin açıklamasıyla iyileştirileceğine inanan mezhep. Hristiyan Scientist olsun, çocukların sağlıklarıyla ilgilenilir. Eğer geri zekalıysalar özel okullara gönderilir, ihtiyaçları varsa beslenir. Eğer okulda ana babaların kötü davranışlarına ilişkin herhangi bir şey sezilirse ana babalar cezalandırılabilir. Eskiden ana babaların reşit olana dek çocuklarının kazançlarını alabilme hakları vardı. Şimdi ise uygulamada her ne kadar güçse de çocukların kazandıkları parayı kendilerine ayırma hakları vardır. Hatta bu hak koşullar gerektirdiğinde yasa yoluyla sağlama alınabilmektedir. Emekçi sınıflardan ana babaların ellerinde kalan birkaç aktan bir tanesi komşularıyla paylaştığı her türden boş inancı çocuklarına öğretme hakkıdır. Ne var ki bu hak da birçok ülkede ana babanın elinden alınmıştır. Devleti babanın yerine koyma sürecine net bir sınır getirilemez. Devlet anadan çok babanın işlevlerini üstlenmektedir. Devletin bu üstlenmeyi yerine getirmemesi durumunda baba, onun çocuk için gerçekleştirdiği hizmetleri parayla sağlamak zorunda kalacaktır. Üst ve orta sınıflarda bu süreç çok güç gerçekleşmektedir ve bunun sonucu olarak hali vakti yerinde olan sınıflarda emekçilere nazaran aile köklü, babanın yeri daha önemli olmaktadır. Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi sosyalizmin gerçekleştiği yerlerde zengin çocuklar için tasarlanan eğitim kurumlarının ya tümüyle yok edilmesi ya da kökten değiştirilmesi son derece önemli ve yaşamsal gerekliliği olan bir önlemdi. Bunun İngiltere'de gerçekleşmesini düşünmek biraz güç. Tüm çocukların ilkokula gitmelerinin zorunlu kılınması önerisi karşısında küplere binerek, "Ne? Benim çocuklarım kenar mahalle çocuklarıyla birlikte mi olacak? Asla!" diye soluyan nice ünlü İngiliz sosyalisti gördüm ben. Sınıfsal ayrılıkların eğitim sistemine ne kadar yakından bağlı olduğunu anlamayacak kadar biçareler. Günümüzde Avrupa ülkelerinin tümündeki genel eğitim emekçi sınıflarda babanın işlevini ve gücünü zayıflatacak biçimde sürekli müdahalelerde bulunma doğrultusundadır. Bu anlamda başka sınıflara Rusya dışında bir müdahale yapılmamaktadır. Bunun etkisiyle zenginlerde ve yoksullarda birbirinden farklı iki görünüm ortaya çıkmakta, yoksullar arasında aile gücünü yitirirken zenginlerde herhangi bir değişme yer almamaktadır. Bana kalırsa geçmişte devlet müdahalesinin nedeni olan çocuklara karşı duyulan insani duygu süre gelmekte ve artan müdahalelere yol açmaktadır. Örneğin Londra'nın yoksul semtlerindeki çocuklarla kuzeydeki sanayi bölgesindeki çocukların yüksek oranda raşitizme tutulmuş olması devleti harekete geçiren olaylardan bir tanesidir. Aileler ne kadar isterlerse istesinler bu belayla başa çıkamamaktadırlar. Çünkü gereken iyi beslenme, temiz hava ve aydınlığı sağlamaya olanakları yoktur. Çocukların daha yaşamlarının ilk yıllarında bedensel olarak sakat kalmalarına göz yummak acımasızlık olduğu kadar savurganlıktır da. Sağlık bilgisiyle beslenmenin önemi kavranmadıkça çocukların boşu boşuna telef olmalarının engellenmesine duyulan istek de artacaktır. Elbette tüm bu tasarımlara karşın yoğun bir siyasal karşı koyma da mevcuttur. Londra'nın her semtinde hali vakti yerinde olanlar bu oranı düşük göstermek amacıyla birleşiyorlar. Böylece yoksullar arasındaki hastalık ve sefaleti engellemek için yapılabilecek olan şeyleri en aza indirmeye çalışıyorlar. Yerel yöneticiler poplarda olduğu gibi çocuk ölümlerini engellemek için etkin önlemler aldıklarında hapsi boyluyorlar. 1923'te çocuk ölümünün oranı poplarda %60, Kensington'da %70'ti. 1926'da poplarda yasaların hakim olmasıyla çok yararlı hizmetler gerçekleştirilmiştir. Gene de varlıkların bu karşı çıkışları her zaman kırılabilmekte ve yoksulların sağlık koşulları sürekli olarak düzeltilebilmektedir. Bu nedenle emekçilerin çocuklarının korunması doğrultusunda devletin yerine getirdiği işlevin gelecekte azalmayıp artacağını güvenle umut edebiliriz. Babanın yaşamsal işlevi çocukları çaresiz oldukları yaşlarda korumalarından gelmektedir. Bu yaşamsal işlev devlet tarafından ortadan kaldırılınca babanın var olma nedeni de ortadan kalkar. Kapitalist düzende yaşamakta olan bizler toplumun böylece iki kasta bölünmesini de bekleyebiliriz. Aileyi eski yapısıyla koruyan zenginler ve geleneksel olarak babaya ait görevleri artan bir şekilde devletten bekleyen yoksullar. Ailede en köktenci dönüşüm Sovyet Rusya'da tasarlanmıştır. Ama Orta Çağ Batı Avrupa'sında olduğu gibi hala ailenin güçlü olduğu köylülerin nüfusun %80'ini oluşturması, komünistlerin kurumlarını ancak sayıca az olan kentsel nüfus içinde gerçekleştirmelerine neden olmuştur. Bu yüzden Sovyetler Birliği'nde bizlerin kapitalist ülkelerde içinde bulunduğumuz durumun tersini, üst sınıflarda ailenin zayıfladığını, alt sınıflardaysa varlığını koruduğunu görüyoruz. Babanın aradan çıkartılması doğrultusunda ilerlemekte olan bir başka güçlü akım daha vardır. Bu, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanma istekleridir. Siyasal alanda sesini duyuran kadınların tümü hep evli olmayanlar arasından çıkmıştır. Ama bu durum geçici gibi görünmektedir. Bu konuda İngiltere'de şu anda evli olan kadınların yanlışları evli olmayanlardan çok daha ciddidir. Evli bir öğretmene açıkça günah işleyen öğretmenle aynı tavır takınılmaktadır. Ebeler eğer kadınsa bekar olmaları istenmektedir. Bunların tüm evli kadınlar işe uyum göstermedikleri ya da istihdamlarını engelleyen herhangi bir yasal kayıt bulunduğu için söz konusu olmamaktadır. Aksine evlilikten ötürü hiçbir kadının yetkisinin sınırlandırılamayacağına ilişkin yasa çıkalı uzun süre olmadı. Evli kadınların istihdam edilmemelerinin altında erkeklerin onların üzerindeki ekonomik güçlerini yitirmeme arzuları yatmaktadır. Kadınların bu zorbalığa sonsuza kadar boyun eğecekleri sanılmamalıdır. Kuşkusuz kadınların tutucular aile ocağından, işçi partisi ise emekçi erkeklerden yana olduğu sürece davalarını savunabilecek bir parti bulabilmeleri oldukça güçtür. Ama seçmenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna göre geri planda kalmaya sonsuza kadar devam edecekleri düşünülemez. Onların iddiaları eğer istekler gerçekleşirse bunun aile üzerindeki etkisinin büyük olacağı doğrultusundadır. Evli kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmelerinin iki ayrı yolu vardır. Birincisi evlenmeden önceki işlerine devam etmeleridir. Bu çocuklarını bakması için bir başkasını bırakmasına neden olur ki böylece bir dolu kreş ve yuvanın açılması sağlanır. Bu durumun kaçınılmaz sonucu baba gibi annenin de çocuğun ruhsal yaşamındaki önemini yitirmesidir. İkinci yol kadınların devletten kendilerini çocuk bakımına adadıkları için bir miktar para almalarıdır. Bu yöntem elbette tek başına yeterli değildir. Ayrıca kadınların çocukları belli bir yaşa geldikten sonra normal çalışma yaşamına girmeleri doğrultusunda çıkarılacak yasalarla desteklenmelidir. Bir erkeğe bağlı olmadan çocukların yetiştirebilecekleri için bu, kadınlara oldukça büyük yarar sağlar. Bir zamanlar çocuk sahibi olmak genellikle cinsel hastalığın kaçınılmaz sonucuyken, bugün istenilerek katlanılan bir sorumluluktur. Ve sonuçta ana babadan çok devlete yarar sağlayacağı için masraflar devlet tarafından üstlenilmeli, bu yük ana babanın sırtından kaldırılmalıdır. Bu son nokta ailenin giderlerine ilişkin olarak oluşturulmuştur. Ama henüz çocuk için yapılan ödemelerin sadece anaya yapılması sağlanamamıştır. Ne var ki emekçi sınıflar feminizminin bunu sağlayacak noktaya erişip yasallaştıracağını bekleyebiliriz. Böyle bir yasanın çıkartıldığını düşünsek bile bunun aile ahlakı üzerindeki etkisi yasanın hazırlanmış biçimine bağlı olacaktır. Yasa öyle hazırlanabilir ki çocuğun meşru olmadığı durumlarda anneye ödeme yapılamaz ya da eğer annenin bir kez dahi zina yaptığı saptanırsa para onun yerine kocaya verilebilir. Eğer yasa böyle çıkarsa mahalli polisin görevleri arasında her evli kadını denetleyip ahlaki durumu hakkında soruşturma yapmada katılacaktır. Bu etkiler son derece yüceltici olabilir ama yüceltilenlerin bu işten hoşlanacakları konusunda şüphedeyim. Kanımca kısa bir süre sonra polis soruşturmasının kesilmesi ve buna bağlı olarak da gayrimeşru çocuğu olan kadınların yardım alması istenmeye başlanacaktır. Eğer bu gerçekleşirse emekli sınıflarda babanın ekonomik gücü tümüyle sona erecek ve aile bir süre sonra iki büyüklüklü olmaktan çıkacak ve babanın yeri evdeki kedi ya da köpekle aynı düzeye inecektir. Ne var ki günümüzde birey olarak kadın evde oturmaktan öylesine dehşet duymaktadır ki birçoğu bence evde oturup çocuklarına baktıkları için para almak yerine evlenmeden önce çalıştıkları işi sürdürmeyi yeğleyeceklerdir. Önemli sayıda kadın kreşlerde çocuklara bakmak için ev dışına çıkmayı isteyeceklerdir. Çünkü bu bir meslektir. Seçim kendilerine bırakıldığında çalışan kadınların çoğunu evde kendi çocuklarına baktıkları için para almanın evlenmeden önceki işlerinde çalışarak sağlayacakları kazanç kadar mutlu etmeyeceği kanısındayım. Bu salt bir varsayımdır ve herhangi bir kesin nedene dayanmamaktadır. Gene de eğer söylediklerimizde bir parçacık olsun gerçeklik varsa ki öyle görülüyor, kısa bir süre içinde kapitalist toplumun bağrında evli kadınlar arasında gelişen feminizm büyük bir olasılıkla emekçi sınıflardan ana babanın ikisini birden değilse de bir tanesini çocukların sorumluluğunu almaktan eleyecektir. Erkek egemenliğine karşı kadınların gerçekleştirdiği başkaldırı uygulamada salt siyasal açıdan gelişkin bir konumdadır ama soruna geniş boyutlarıyla bakıldığında henüz emekleme aşamasındadır. Bunun etkileri kendisini ileride hissettirecektir. Hala kadınların arzuladıkları heyecanlar erkeklerin çıkarlarının ve duygularının yansımasıdır. Erkek romancıların yapıtlarında kadının çocuğunu emzirmekten bedensel haz duyduğunu okursunuz. Çevrenizdeki herhangi bir anneye sorduğunuzda ise bunun söz konusu olmadığı yanıtıyla karşılaşırsınız. Ayrıca bunu kadınlar oy hakkını elde edene kadar onlara sormak kimsenin aklına da gelmemişti. Egemenliklerinin bir aracı olarak erkeklerin bilinçaltına yerleşen, abartarak sözünü ettikleri analık duygusu konusunda kadınların neler hissettiklerini anlamak için oldukça ciddi bir uğraşa girmeleri gerekmektedir. Yakın zamana kadar tüm aklı başında kadınların çocuk istediği ama seksten nefret ettikleri düşünülmüştür. Şimdi bile çocuk istemediğini açıkça söyleyen kadın karşısında şaşkına dönen bir dolu erkek bulunmaktadır. Böyle düşünen kadınlara can sıkıcı vaizler çeken erkeklere pek seyrek rastlanmamaktadır. Kadınlar baskı altında kaldıkları sürece kendi duygularını açıkça sergilemeye cesaret edememekte, erkeklere hoşnut edecek şeyleri yapmaya yeğlemektedirler. Bu durumda kadınların çocuklara karşı doğal tavırları konusunda şimdiye kadar yapılan tartışmalardan kalkınarak hiçbir şey söyleyemeyiz. Zira kadınlar özgürlüklerini tümüyle kazandıklarında duyguları kökünden değişerek o ana kadar var olandan oldukça farklı bir biçim alacaktır. Bana öyle geliyor ki uygarlık şu anda var olduğu kadarıyla kadınlarda annelik duygusunu azaltma eğilimindedir. Geleceğin gelişkin uygarlığından kadınların çocuk yapmayı sürdürmeleri, ancak para sağladıkları bir işten elde ettikleri bir kazanç kadar bir paranın çocuk yaptıkları zaman onlara ödenmesiyle sağlanabilecektir. Eğer bu gerçekleşebilirse kuşkusuz tüm kadınların ya da kadınların çoğunluğunun bir mesleğe girmesi gerekmeyecektir. Bu da diğerleri gibi bir iş olacak ve mesleki yeterlilik aranacaktır. Tabii ki bunların tümü kurgusal düşünceler. Söylediklerimizin tümü içinde kesin olan tek nokta feminizmi sağladığı bu son gelişmenin tarih öncesi dönemlerde erkeğin kadın üzerindeki zaferini simgeleyen ataerkil ailenin dağılmasında önemli etkisi olacağıdır. Şu anda batıda gerçekleştiği biçimiyle devletin babanın yerini alması aslında büyük bir ilerlemedir. Toplumun sağlık koşullarını ve genel eğitim düzeyini geliştirmiştir. Çocuklara yapılan zulmü azaltmış, David Copperfield gibi acı çekmelerini olanaksız kılmıştır. Bedensel sağlıklılığı ve düşünsel becerileri geliştirmeyi sürdürmesi beklenebilir. Özellikle aile sistemi dağıldığında doğabilecek kötü sonuçları engelleyecektir. Bunun yanında devletin ailenin yerine geçmesinin çok büyük tehlikeleri de vardır. Ana baba kural olarak çocuklarını severler. Onlara siyasal planlarının nesnesi olarak bakmazlar. Devletten böylesi bir tutum içinde olması beklenemez. Kurumlarda çocuklarla ilgilenen kişilerde, örneğin öğretmenlerde, işin eğer gereğinden fazla altında ezilmiyor ve az para almıyorlarsa, ana babanın duyduğu insanca duygudan bir şeyler onlarda da bulunabilir. Ama öğretmenlerin yetki sınırları çok dardır. Asıl yetkili olanlar yöneticilerdir. Yöneticilerse yaşamlarını denettikleri çocukları görmezler. Yönetsel yapılı olduklarından, aksi halde doldurdukları yeri elde edemezler. İnsanları bir amaç olarak ele almazlar. Onlara bir yapının malzemeleri olarak bakarlar. Bundan da öte yöneticiler her zaman aynılıktan yanadırlar. Birbirinin eşi olma, istatistik ve dosyalara yerleştirmek için son derece uygundur. Ve eğer bu doğru bir aynılıksa onu istediği bir tür bir dolu insan var olacak demektir. Kurumların insafına terk edilen çocuklar böylece birbirinin eşi olma eğilimi taşıyacak, düzenlenen bu modele uyum gösteremeyen pek az çocuk sadece arkadaşları tarafından değil, yetkililerce de baskı altında tutulacaktır. Bunun anlamı, en yüksek özgüce sahip olanların bu huyları kırılana kadar ezilip horlanacaklarıdır. Bunun anlamı uyum göstermeyi başarabilen büyük çoğunluğun kendilerinden emin olmaları, herhangi bir yeni düşünceye kulaklarını tıkamalarıdır. Bundan da öte dünya militarist devletlerce bölünmüşlüğünü sürdürdükçe, kamusal organların ana babaya yerine geçmeleri vatanseverlik denen şeyin güçlenmesi anlamına gelmektedir. Yani hükümetler istediklerinde, bir saniye bile sektirmeden insan öldürmek için ileriye atılmaya hazır gönüllüler yetiştirmektedir. Kuşkusuz yurtseverlik günümüzde uygarlığın karşısındaki en ölümcül tehlikedir ve bu yurtseverlik mikrobunu artıran her şey vebadan, kıtlıktan ve diğer belalardan çok daha dehşet vericidir.